Ayrım 7, Yarınlar Bizim, Larry Collins, sayfa 57. İkinci bölüm, Nancy. Sia'nın 7. katındaki başkanlar katından bodrum katına inerken, Jim Duffy taht odasından sokağa çıkıyorum diye düşünüyordu. Uyuşturucuyla mücadele merkezine burayı layık görmüştü patronlar. Organizasyonun önemine göre bir yer. Bu merkez Berlin duvarının yıkılışından hemen sonra örgütün soğuk savaş sonrası elindeki bütçeyi ve insan kaynaklarını kongreye ve halka karşı haklı gösterebilmek için yeni işler ararken bulduğu bir konuydu. Asansörden çıkarken işte diye içini çekti, uyuşturucuya karşı savaşın en yeni neferi geliyor savulun. Hem de kim? Afganistan ve Vietnam'da çalışırken bastıracağı yerde uyuşturucu trafiğini desteklemiş olmakla itham edilen ben. Yeni arkadaşlarının hepsi beylik bir masanın etrafına toplanmış onu bekliyordu. FBI'dan, gümrüklerden, DEA'dan, hazineden ve CIA'dan temsilciler vardı. Aralarından bir tanesi gümrüklerin temsilcisi bir kadındı. Duffy her birinin önünde üzerinde temsil ettiği hükümet servisinin amblemi bulunan bir kahve fincanı durduğunu fark etti. Amerikan hükümetinin işleyişinde hiçbir şey değişmemiş diye düşündü. Onu büyük bir nümayişle karşıladılar. Dairenin şefi teknik anlamda Duffy'nin patronu, ondan 5 yaş kadar küçüktü. Jim'i masanın başındaki sandalyeye oturttu. Ya samimi olarak öyle hissetmişti ya da bürokrasi sanatının ustası olarak böylesini uygun görmüştü. Masanın etrafındakileri tanıştırdıktan sonra Jim diye söze başladı. Eroinin dünyadaki son durumu hakkında sana kısa fakat kesin bilgi vermemiz istendi. Biraz sonra Duffy'ye çizeceği karanlık tablonun akislerini görmek ister gibi elindeki fincanın içindeki kahveyi seyretti bir an. Acı ve acımasız gerçek şu ki Jim, son 3 yıl içinde bütün dünyadaki eroin tüketimi dramatik bir şekilde arttı. Ama hiçbir yerdeki artış Amerika ve Batı Avrupa'daki kadar çok olmadı. Global düzeyde ele alırsak uyuşturucu tüketimi halen dünyanın karşı karşıya bulunduğu en büyük problemdir. Son zamanlarda Başkan Clinton bir konuşmasında toplumumuza eroinin zararından diğer ilaçlardan hatta kokainden de büyük olduğunu söylemişti. Bu çocuklar Beyaz Saray'ın laflarını tekrarlamaya bayılıyor bakıyorum diye düşündü Duffy. Öğrenciliği sırasında her fırsatta azgın gençlere bekaretin faziletini anlatmak için Aziz Augustinus'tan hikmetler aktaran cizvitler aklına geldi. Şef eroin bizi 1985'te kokainin yaptığı gibi büyük bir hızla vurmadı. Biz başka şeylerle meşgulken arkamızdan dolanıp her tarafımızı sarmış. Son 5 yılda dünyadaki uyuşturucu üretimi 2 mislinden fazla arttı. Bu şu anlama geliyor. Halen satılan eroinin 2 katı daha mal piyasada alıcı beklemektedir. Interpol'ün Fransa'da Lyon'daki bilgi merkezindeki kayıtlara göre 1984'te 125 ton olan eroin kullanımı 1994'te 500 tona çıkmış. Yani neredeyse 5 misli artmış dedi. Vay canına, kendisi bu konuyla pek meşgul olmuştu ama verilen rakamlar gerçekten çarpıcıydı. Hepsi bu kadar da değil. 1985-1996 yılları arasında Avrupa'da yakalanan eroin miktarı 2.1 tondan 11 tona yükselmiş. Bu bir tahmin değil, gerçek rakamdır. Şaşkınlığı artan Duffy, yani eroin kullanımının 10 yılda 5 misli arttığını mı söylemek istiyorsun diye sordu. Maalesef öyle. Hay Allah, insanın hafsalası almıyor. Afgan savaşını idare ederken o da 1-2 sefer birkaç nefes çekmişti. Başkalarının aksine boşuna da gitmişti ama o güne kadar yaşadığı hayat tarzını değiştirecek kadar değil. Viski ve vodka meraklısıydı, hep öyle kaldı. Sosyal ilişkileri sırasında ilaç bağımlılarının durumunu iyi biliyordu. Karakter zafiyetinden ileri gelen ve yavaş yavaş kendilerini yok etmekte olan bir avuç insandı. Onun gözündeki bu bağımlılar daha ziyade 1960'ların tiplemelerine uygun, kolunda pazusunun üstünde bir lastik bant, damarına girmiş bir şırıngayla otobüs terminali tuvaletlerinde uzanıp kalmış olurdu. Bu tiplere ne acımış ne de nefret etmişti. Sadece bir aldırmazlık içindeydi onlara karşı. Kendisinin değil başkalarının problemiydi ama şimdi... Şef şu anda Afganistan diye devam etti. Sizin eski oyun alanınız dünyanın en büyük afyon üreticisi oldu. Interpol'in tahminlerinde 2000'li yılların başında üretim 5000 tonu bulacak. 1994'te bütün dünyada üretilen afyon kadar. Ancak biz hükümet olarak bu rakamı resmen kabul etmiyoruz veya fazla şamatasını yapmıyoruz. Pakistan ile Türkiye'nin bu trafikte çok önemli rol oynadığını da görmezlikten geliyoruz. Zira onların her ikisi de çok önemli bizim için. Duffy güldü. Bir başka yüzü daha var bu işin. İçi dışı afyon dolu o Pakistanlı istihbarat memurları olmasaydı biz Afgan Savaşı'nı hiçbir zaman kazanamazdık. Doğru, eroin trafiğinin getirdiği para olmadan Keşmir'deki gerilla savaşı da devam ettirilemezdi. Duffy omzunu silkti. Örgütün eski politikasının doğru veya yanlış olduğu münakaşasına girmek istemiyordu. Pekala bu kadar eroini kim kullanıyor diye sordu. Jim, bu sefer konuşan gümrük idaresinin temsilcisi hanımdı. Yere yakın yaratılmış, taş gibi sağlam yapılı, içi afyon dolu kocaman bir bavulu sırtına vurup götürebilecek güçte görünüyordu. Bugün uyuşturucu bağımlısı yepyeni bir nesil var. Eskiden olduğu gibi Lani Bruce tipli kafayı bulmak için damarlarına şırınga batıran adamlar yok artık. Bugünküler çok genç, çoğu 30'unun altında. Ayrıca sebebini henüz tam olarak çıkaramadık. Aralarında hiçbir orana vurulmayacak kadar çok sayıda kadın var. İçlerinden biri geçen yıl yapılmış olan bir araştırmayı gördünüz müydü diye araya girdi. 20'sinden aşağı olanlar arasında da büyük bir eroin bağımlılığı başlamış. Gümrükçü kadın Duffy'nin ağzını açmasına fırsat vermeden eroin daha çok Afrikalı Amerikan gettolarına has kokain gibi değil diye devam etti. Sosyal yelpazenin her yanına dağılıyor. Herkes her tipten insan var bağımlıların içinde. Rockstarları, borsa şampiyonları, ikinci sınıf Hollywood senaryo yazarları, film yöneticileri, makyaj ustaları, fotoğrafçılar, grafikçiler, mankenler. Kafalarındaki ağırlığı hafifleteceğine inanan herkes, başkanın dediği gibi Calvin Klein köpoğlusu o derisi kemiğine yapışmış, suratlarında tek ifade olmayan boş kafalı mankenleriyle yaydı. Meşhur etti bu eroin şıklığını, eroinmanlığı da moda etti. Şef Jim diyerek yeniden sözü ele aldı. Son 3 yıldır uyuşturucu bağımlılığında da büyük bir değişiklik oldu. Bunlar eskiden kafayı bulmak için eroini damarlarına zerk etmek zorundaydılar. Bu damara iğne yapma işi bazen insanları ürkütüyor, eroinden uzak tutuyordu. Şimdi bu iğne işi ortadan kalktı. Şimdi ne yapıyorlar? Yiyorlar mı? Sigara içinde içiyorlar veya kokluyorlar. Ayrıca gençler arasında büyük bir rivayet yaydılar. Eroini tütünle içer veya koklarsan bağımlılık kazanılmaz diye kandırıyorlar. Tabii bunun hiç aslı esası yok. Ama bu yalanı yutup başını derde sokanların sayısı gittikçe artıyor. Bay Duffy diye söz alan zat veya temsilcisi Mike Flynn'di. Simsiyah saçları, mavi gözleri vardı. Aslen İrlandalı olduğu açıkça belli oluyordu. 30'una yeni basmış olmalı diye düşündü. Bay deyişindeki edası da onun rahipler ve rahibelerin okullarında yetiştiğinin işaretiydi. Flynn tabiri caizse bu yeni esrar salgını bizi 3 şeye götürüyor diye başladı söze. Birincisi şefin açıkladığı gibi dünya afyon üretimindeki büyük artış. İkincisi sokak fiyatındaki düşüş. Eskiden köşe başlarında satılan eroinin fiyatı, kokainin bir gramının fiyatından 4-5 defa daha pahalıydı. 1991'den başlayarak bütün dünyada eroin fiyatlarında büyük bir düşüş oldu. Şimdi her ikisi de birçok yerde hemen hemen aynı fiyata satılıyor. Bununla beraber eroin kullanımının bu derece korkunç şekilde artışının arkasındaki gerçek sebep fiyatı veya üretimindeki artış değildir. Sokak köşelerinde satılan eroine saflık derecesidir gerçek sebep. 1950'lerin sonunda ve 1960'lardaki büyük salgında sokakta satılan eroine saflık derecesi sadece %3 ile 10 seviyesindeydi. Böyle düşük kalitedeki eroin ancak damarlara zerk edilince maksadına ulaşabiliyordu. Onu koklayınca kafayı bulma yerine sadece aksırıyordunuz. Bugün bulunduğumuz doğu bölgesinde satılan eroinin saflık derecesi ortalama %65 düzeyinde. Yani 1960'lara oranla 6 misli daha kuvvetli. Mesela Boston'da sebebini bilemiyoruz. %80 saflıkla mal satılıyor. Avrupa'daki mallar %50-55 saf. Bu bakımdan damara vermek ortadan kalktı. Bu derece saf olunca sadece burundan çekmek veya içtikleri sigaranın içine karıştırmak yetiyor. Anlattıklarınıza göre diye Duffy lafını kesti. Büyük bir pazarlama tekniği keşfetmiş bu işin patronları. Yepyeni bir kullanıcı sınıf yaratılmış anlaşılan. Flynn kanunu temsil eden bizler aynen böyle düşünüyoruz diye onu onayladı. Gümrükçü hanım, bak Jim diye söze girdi. New York polisinin New York'taki bir gece kulübünün VIP salonunda gizlice çektiği bir filmi gösterelim. O zaman bu problemin ruhuna daha kolay inmiş olursun. Birkaç düğmeye bastı, odanın ışıkları sönüp bir perde ortaya çıktı. Bu film bir cumartesi sabaha karşı üç sularında çekilmiş. Bu gördüklerin müzik endüstrisinin en tepesindeki harika gençler. Bu salona büyük para sahibi ve en yüksek seviyede ilişkilerin olmadan girmek mümkün değildir. Bak bak, şu çocukların kollarına dikkat et. Nasıl kaşınıyorlar? Sanki birisi damarlarına bir avuç karınca atmış gibi. Kaşınmak eroin bağımlılığının en açık nişanesidir. Hepsinin eroin bağımlısı olduğu açık. Bak, bak New York'un en şık, en sükseli yerindeki şu hallerine bak. Yeniden düğmelere bastı, ışıklar geri geldi. Ben bu şeylere amatör bir sosyolog gözüyle bakıyorum diye devam etti. Kokain 1980'lerin ilacıydı. Şırınga Wall Street tipleriyle dolu Reagan devriyle birlikte yok oldu. Eroin şimdi 1990'ların sultanı. Onların tabiriyle eroin insanı yumuşatıp eritir. Öyle sert kafa bulmazsın, sadece tatlanır gidersin. Bu düşünceyle eroin çekmenin veya tütünle içmenin daha sağlıklı olduğuna inandırdılar kendilerini. Hayal aleminde tatlı bir yolculuk ama bu tatlı yolculuğun sonunun kendileri için bir cehennem azabıyla biteceğini anlamıyor bu çocuklar. Peki seksle ilişkisi diye sordu Duffy, bu yönde bir faydası oluyor mu? Eroinin olmaz, mala iyice alışmış biri yumuşak olur, kelimenin gerçek anlamıyla sertleşme olayı biter. Pezevenkler orospularını bu yolla rahat kullanırlar. Kendileri bedeni hazdan mahrum olduğundan zamparaların bıraktığı paralar onlara daha çok keyif verir. Duffy bu mereti niye hiç kullanmak istemediğimi daha iyi anlıyorum diye aklından geçirdi. Bağımlı sayısı kaç acaba? Bunu DEA temsilcisi Flynn cevap verdi. Resmi tahmin aşırı bağımlı hala iğne kullanan 600 bin kadar. Herkes bu rakamın az olduğunu düşünüyor. Mesele bu rakamın kaç olduğunda değil, bizi asıl düşündüren part-time bağımlılar. Ara sıra bir nefes çeken, birkaç sigara içen, bunların da 3 milyon civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Flynn bir an susup omzunu silkti. Aslına bakarsanız sayılarının ne kadar olduğunu hiç bilmiyoruz. Eroin bağımlılığı çok yavaş gelişen bir musibettir. Kokainin yaptığı gibi vurup almaz içeri. Yavaş yavaş sessizce sarar adamın benliğini farkında bile olmadan. Maalesef kimin bağımlılık kazanacağı, bunun ne kadar süreceği, nasıl olacağı hakkında bir şey söyleyemiyoruz. Ama bildiğimiz, bir defa kaptırdın mı kendini, bir kanserli gibi kurtuluşun çok zor olduğudur. Bu bağımlılığı edinmek ne kadar sürer? İğne kullanarak alıyorsan 4-5 yıl, çekmek veya içmek yoluyla ne kadar sürer henüz bilinmiyor. Çekici ve içiciler bir müddet sonra yeteri kadar tatmin olamadıklarından iğne kullanma yolunu tutuyor. Daha ucuza getirmek için. Bu 3 milyon olarak tahmin ettiğimizin kaçı sonunda iğneci olur, kaçı daha fazla ileri gitmeden kendini kurtarır. Bunların cevabını vermemiz mümkün değil. Duffy direktörün ofisinde verilen bilgiyi düşünerek bu İslami radikaller hakkındaki fikriniz ne diye sordu. İlaç trafiğinde önemli rol oynuyorlar mı? Bildiğimiz kadarıyla batıdaki gençlere ilaç taşıyıp onların beyinlerini dağıtmayı Allah'ın emri gibi kabul ediyorlar. Mesela Brüksel'de kız kardeşinin Hristiyan bir gençle arkadaş olmasına veya sokağa başı açık çıkmasına izin vermeyen Cezayirliler sokakta mal satmayı büyük bir keyifle yapıyor. Fransızların tespitine göre Fransa veya Güney Almanya'daki satıcılar İslami Kurtuluş Örgütü'nden aldıkları emirle sadece Avrupalılara mal veriyor. İsviçre ve İtalya pazarında da Filistinlilerle İtalyanlar birbirleriyle rekabet halinde. Ama bu işteki asıl etkenin ideolojik mi yoksa para kazanmak hırsından mı ileri geldiğini bilmiyoruz. Belki bu yolda sizin bize yardımınız olacak. Duffy fincanındaki son yudumunu içip saatine bir göz attı, 4'ü çeyrek geçiyordu. Teşekkür ederim hepinize dedi. Bu yeni iş arkadaşlarının hepsi devlet memuruydu. Hepsinin de 4,5 olmadan ayrılmak istediğinin farkındaydı. Toplantıyı kapatma zamanı gelmişti. Yeniden işe dönmek, sizlerle tanışmak çok hoş. Maine'de oturup odun kesmekten de iyi tabii. Londra'daki Mark Kulüp bir zamanlar çok aristokratik bir mahalle olan ortasındaki oval çimenlikteki ağaçların devamlı şakıyan bülbüllerle dolu olduğu Berkeley meydanından 2 adım ötede. Charles Street'te 46 numaradaki 18. yüzyıldan kalma bir binadaydı. Bülbüller belki hala o ağaçlarda yaşıyordu ama hiç eksilmeyen otomobil gürültüsü arasında artık kimse onların şakımasını duyamıyordu. Binanın dış görünüşüne bakan bir kimse burasının hali vakti yerinde bir İngiliz ailesinin evi olduğundan başka bir fikre kapılmazdı. İçinin aşırılığa kaçmayan şıklığı ve lüksü üyelerine ve misafirlerine öteki büyük İngiliz kulüplerinden aşağı olmadığını anlatmaya yeterliydi. White's, Brooks, Boodles gibi erkek kulüpleriyle arasında pek önemli fark yoktu. Mark'ın ağırlık verdiği şey insan neslinin sadece bir değil, iki cinsiyete sahip olduğunu hatırlatmaktı. Londra'nın şaşalı 1960'lardaki hayatında kulübün kurucusu Mark Burley, üyesi beyefendilerin yemeklerine her gün gördükleri Eaton'lu, Harold'lu erkek arkadaşları yerine cazip, hoş hanımefendilerle birlikte yemeği tercih edecekleri gibi bir Don Quixote'luğa kapılmıştı. Kulübün kapıcısı Billy, 9'u biraz geçe Terry Harmian ile Amerikalı karısı Nancy'yi getiren Jaguar'ı hemen tanıdı. Mark kulüp üyeliğinin özel imtiyazlarından biri de Billy'nin hizmetinden istifade etmekti. Rivayete göre Billy, 1983 Kasım'ındaki meşhur Brinksmat soygunun yapan çetenin şoförlüğünü yapmıştı. Billy önce Nancy'nin kapısını açtı, elini uzatıp alçak arabadan rahatça çıkmasına yardım etti. Bir yandan da hayranlıkla adaleli muntazam bacaklarını seyrediyordu. Sonra hemen öbür tarafa koştu. İyi akşamlar Bay Harmian diyerek onun kapısını açtı. Afiyet olsun efendim. Jaguar'ı alıp park etmek onun göreviydi. Kulüp görevlisi James hemen masasından kalkarak Nancy ile Terry'yi karşılamaya koştu. Evlenme yıl dönümünüzü kutlamak için bizi seçmeniz ne büyük şeref efendim diye selamladı Nancy'nin pantosunu alırken. James 60'ının ortalarında üyelerin bir kısmının kıskanacağı kadar asilane edası olan bir adamdı. Misafirlerinizin hepsi geldi, yukarı salonda sizi bekliyor efendim diyerek hafif bir baş hareketiyle merdivenleri işaret etti. Terry ile Nancy bu gece için birinci katta barın üstündeki özel yemek salonunu tutmuştu. Kol kola girerek merdivenleri çıkmaya başladılar. Yandaki duvara 19. yüzyıldan kalma, köpeklerin, çocukların da içinde bulunduğu çeşitli av sahnelerinin olduğu yağlı boya tablolar asılmıştı. Şef garson Bruno gecenin verdiği kibar bir coşkuyla salonun kapısında bekliyordu. Salonda 11 kişilik uzun bir masa hazırlanmıştı. Nancy'nin istediği şekilde etrafa kamelya ve açelyalardan yapılmış 3 buket yerleştirilmişti. Şöminenin önündeki koltuklara ve iskemlelere oturmuş misafirler onları görünce kalkıp kendilerine doğru yürümeye başladılar. Bruno, bu akşam size Henrietta hizmet edecek diyerek siyah bir elbise giymiş, önüne küçük beyaz bir önlük bağlamış, her haliyle Victoria döneminden kalma bir piyesin parçasıymış gibi duran orta yaşlı bir kadını işaret etti. Bruno'nun bundan sonra söyleyecekleri evlenme yıl dönümlerini kutlamakta olan çiftin etrafını saran misafirlerin sesleri arasında kaybolup gitti. Terry bir taraftan, Nancy öbür taraftan arkadaşlarıyla sarılıp öpüşmeye, onlara teker teker hoş geldin demeye başladılar. Misafirlerin arasında Terry gibi bir grup zengin müşterisine finans danışmanlığı yapan Suudi Arabistanlı Said Ebu Abrazi ve Suriyeli karısı Muna, tanınmış bir avukat olan Raymond da vardı. Onun uzmanlık alanı vergi cennetlerinin çapraşık kanunları, deniz aşırı şirketlerin kurulup işletilmesi, vergilerden uzak durmayı sağlamaktı. Karısı Gilda ile beraber gelmişti. Aslen Avustralyalı olup Rupert Murdoch ve Kerry Packer'a rakip olacak kadar kârlı işler yapmış, kablolu televizyon işinden büyük servet sağlamış olan David Nathan, iftarla yanından ayırmadığı yeni karısı Fransız Giselle ile beraberdi. Sonra Dimitri Zumrowski, dostları için Grisha, enfes Polonyalı model metresiyle gelmişti. Rus olarak bilinen ama başka bir etnik kökenden geldiği sanılan Grisha, hilafsız bir mali dehaydı. Sonuncu misafir Baron Theodor Teddy van Weizenstadt'tı. Kendisi Anvers'li bir asilzadeydi. Her ne kadar Nancy bunun hep aksini düşünmekteyse de kocası kendisini pokerde yenecek tek adam olarak görürdü onu. Nancy sonuncu misafirini kucaklarken işte tipik bir Londra partisi diye düşünüyordu. Nuh'un gemisi gibi. Çeşitli milletlerin toplandığı bir yer. 7. ayrımın sonu. Sayfa 65.